Ayrım 28, sayfa 222. Değerli İnci. Seyit kısa sürede yazı yazma sanatını öğrendi. Ramazan ayı bitmeden Kur'an'ın ayetlerini yazabilecek duruma gelmişti bile. Böylece vahyedilen ayetler artık peygambere yakın olma şansı olmayanlara ulaştırılabilecekti. Bu sayede de baş etmek zorunda kaldığı sayısız zorluğa rağmen İslam ümmetinin sayısı düzenli biçimde artacak ve daha çok insan İslam dinini kabul edecekti. Zeyd şaşkınlıkla okuma ve yazmanın yalnızca ilk adım olduğunu ve kocaman bir dünyanın kapılarını açtığını fark etti. Nitekim yazı, ayetlerin birbirleriyle karşılaştırılarak ait oldukları bölümlere yerleştirilmelerini ve dolayısıyla da içerikleri ve anlamlarının daha rahat anlaşılır olmasını sağladığından, Kur'an'ın derinlemesine incelenebilmesine imkan vermekteydi. Bu ayetlerden bazıları dini nitelikte teşvikler ya da imanlı insanlar olabilmek için gereken uygulamaları içermekteyken, diğerleri alimin, hayvanların ve insanların yaratılışına ait bilgileri kapsıyordu. Kur'an'da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki Hz. Nuh, İbrahim, Yakup, Musa ve İsa gibi Müslümanların kabul edip saygı göstermesi gerektiği bildirilen peygamberlerin kutsal tarihi içinde sureler vardır. Ayrıca Müslümanların toplumlarını adaletle yönetmesi için gereken kurallar ve kanunlarla ilgili bölümler de bulunur. Yaratılışından kıyamet ve ruzi cezaya yani hesap gününe kadar insanlığın tüm tarihi de anlatılmaktadır. Zeyd'in görevi o güzel yazısıyla vahyedilen ayetleri yazıya dökmekle bitmiyordu. Vazifelerinin arasında Hazreti Peygamber'in gün içinde yaptığı ve söylediği şeyleri yazıya geçirmek de bulunmaktaydı. Dipnot: yazar bu konuda yanılmaktadır. Peygamberin vahiy katiplerinin asla böyle bir görevi olmamıştır. Aksine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi söz ve tutumları hakkındaki rivayet ve tanıklıkların ilahi vahyin zabıtlarıyla birbirine karışmaması için bu kabil söz ve tutumların yazıya dökülmesini yasaklamış ve sünnetinin yazıya dökülmesi demek olan hadis rivayetlerinin ilk külliyatı onun vefatından ancak 70 yıl kadar sonra Emevi hükümdarı Abdülaziz bin Mervan tarafından toplattırılıp çoğaltılmıştır. Parantez içinde çevirenlerin notu. Kitaba dönüş. Kur'an ayetlerinin çoğunun anlamı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamaları ışığında anlaşılabilirdi. Zamanla gökten inen kitabın içeriğinin yanı sıra Hz. Peygamber'in Arapçada davranış anlamına gelen ve ilahi vahyin bir parçasını oluşturan sünneti de yazıya döküldü. İlahiyat alimleri Kur'an'dan ve sünnetten manevi hayat kadar maddi hayat içinde çok büyük önem taşıyan bir bilgi yumağı oluşturabilmekteydiler. Kur'an da kutsal metnin şahsi yorumlanmasına karşı insanları uyarmaktaydı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana kitabı indiren O'dur. Ondan bir kısmı muhkem, yani hüküm ifade eden, manası açık ve yorum getirmeyen ayetlerdir. Bunlar kitabın anasıdır. Diğer kısmı ise müteşabih, yani bir olguyu benzetim yoluyla ifade eden ve dolayısıyla da yoruma açık ayetlerdir. Kalplerinde doğruluktan sapma bulunanlar fitne çıkarmak ve kendi çıkarlarına uygun bir biçimde tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlere uyarlar. Oysa bunların gerçek tevilini ancak Allah ve ilimde rasih, yani ilmi derinliğine ve sağlam biçimde kavramış vukuf sahibi olanlar bilir. Onlar, biz ona inandık, hepsi de Rabbimizin katındandır derler. Bunu ise ancak aklını isabet ve dirayetle kullanabilenler, Arapçası ulul elbab, akledip düşünebilir. Parantez içinde 3/7. Zeyd, Hz. Peygamber'den her şeyin ilahi yaratılışın bir parçası olarak idrak edilmesi gerektiğini öğrendi. Evrenin kaynağı Allah olduğuna göre Allah'ın düzeni alemin düzenine yansımaktaydı. Alemdeki ilahi mevcudiyetin sıfırın diğer sayılara göre sahip olduğu role benzer bir rolü vardı. Sıfır bir nicelik değildir ama hesap yapabilmek için gereklidir. Ayrıca mutlak anlamda noktanın boyutunun olmaması gibi Allah'ın ölçüsü de olmasa bile o, alemi yarattığında onunla birlikte her bir gerçeği ve her bir boyutu da yaratmıştır. Peygamberin mescidindeki yeni okulda Zeyd, veraset dağılımı ve veraset taksiminde ya da her Müslümanın bir yıllık kazancı üzerinden her yıl vermesi farz olan zekatın, yani ihtiyacı olanlara yıllık kazançtan verilen yardım parasının hesaplanmasında gerekli olan matematiksel hesabın prensiplerini de öğrenmeyi ihmal etmedi. Böylelikle günlük hayatın akışında karşılaşılan ve hiç de önemsiz sayılmayacak durumlarda topluma önemli bir katkıda bulunabilirdi. Dönemin sorunlarından bir tanesi, Arabistan'da bölgeden bölgeye değişen ve ticareti zorlaştıran ölçü birimleriydi. Zeyd, tahıl hacmi için bir ölçü birimi olan ve yaklaşık 0.71 litreye eşdeğer olan mud birimini belirlemeyi başardı. Bu, başka ürünler için de kullanılabiliyordu ve tüm İslam dünyasının ortak birimi haline gelerek Peygamberin muddı adını aldı. Kısa zamanda gerek camilerde, gerekse özel yerleşim alanlarında yeni okullar kuruldu. Böylelikle de yepyeni bir eğitim sistemi şekillendi. Küçük yaştakiler yazı yazmanın temellerini ve Kur'an'ı öğrenecekleri bir tür ilkokula gitmekteydiler. İlerledikçe de başka öğretmenler tarafından Allah'ın ve Peygamber'in ilettiği öğretilerin anlamları ile ilgili olarak derinlemesine eğitilmekteydiler. Ayrıca diğer dini geleneklerden kaynaklanan bilimler de ihmal edilmemekteydi. Böylelikle Zeyd, Arapça yazıdan sonra İbranice ve Yunanca yazmayı da öğrendi. Bu süre zarfında Kerime hep Zeyd'in yanında olmayı başarmış ve çok da yararlı olmuştu. Askeri seferler tıp bilimlerinin öğrenilmesini zorunlu hale getirdiğinden, mescidin yanında bir çadır kurularak içine bir hemşire yerleştirilmişti. Bureyde'nin kabilesinden Rufe de yaraların tedavisi için otların kullanımı konusunda çok bilgiliydi. Kerime kısa sürede en becerikli ve saygın hemşireler arasında anılmaya başlandı. Hazreti Peygamber'in genç karısı Hazreti Ayşe de bu konuyla çok ilgileniyor ve temel kuralların çoğunu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden öğreniyordu. Kerime mescide geldiğinde sık sık durup okulla katiplik görevi arasında koşuşturmakta olan Zeyd'i seyrederdi. Ama bir keresinde tam tersi bir durum yaşandı. Zeyd, Uhud Dağı yakınlarında yaşanan çarpışmadan dönen yaralılara yardım etmeye gönüllü oldu. Bedir yenilgisinden bir yıl sonra Mekkeli Kureyşliler intikam almaya karar verdiler. Bu sefer doğrudan Medine'yi hedef alıp Müslümanlara yeniden saldırmak için toplandılar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savaşı vahadan uzakta tutabilmek amacıyla orduyu kuzeye Uhud Dağı'nın eteklerine taşıdı. Peygamber Müslüman ordusunda hala süvari birliği bulunmadığından deneyimli kumandan Halid bin Velid'in önderliğindeki düşman süvari birliğini uzak tutmak amacıyla bir grup okçuyu siper olarak bir setin arkasına Müslüman ordusunun yanına yerleştirmişti. Hazreti Peygamber'in tavsiyeleri sayesinde Müslüman ordusu yine savaşın başında Mekkelilere üstünlük sağlayarak düzenin bozulmasına ve dağılmalarına neden oldu. Tam da putperestler Bedir yenilgisinin tekrar edeceğinden korkmaya başlamışken ganimetten pay alamayacaklarını sanan okçular talimatlara uymayarak yerlerinden ayrıldılar. Bu da Müslüman yenilgisinin başlangıcı oldu. İleriki günlerde imanlıların açgözlülük nedeniyle yapabileceği hatalara örnek olarak bir ayet inecekti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah size etmiş olduğu vaadini yerine getirdi. İzniyle onları bozup öldürdünüz de sonra gevşeklik ettiniz. Verilen emir hakkında çekiştiniz ve sevmekte olduğunuzu gösterdikten sonra isyan ettiniz. İçinizden kimi dünyayı istiyor, kimi ahireti diliyordu. Sonra Allah sınamak için onlardan geri çevirdi ve gerçekten de affetti sizleri. Ve Allah müminlere karşı lütuf ve inayet sahibidir. Parantez içinde 3/152. Bunun üzerine Mekkeli kumandan Halid saldırı fırsatını kaçırmadı ve süvarilerin saldırısı ölümcül oldu. Bir yanından saldırıya uğrayan Müslüman ordusu bölündü. Asker grupları korkutucu bir kargaşa içinde kendilerini diğerlerinden izole edilmiş buldular. Pek çok Medine'nin çevresi düşmanla çevrilmişti ve kayıplar artmaya başlamıştı. Mekkeli bölükler arasında aniden bir çığlık duyuldu. Hazreti Peygamber'in öldüğü yolunda söylentiler vardı. O anlar her şeyin kaybedildiğini düşünen Müslümanlar için çok zor anlardı. Umutsuzluk, okçuların dikkatsizliğinden çok daha fazla zarar vermeye başlamıştı. İşte o an sahabelerden birinin dikkatini süvari saldırısı sebebiyle Uhud dağının eteklerine kaçmış bir grup Müslüman çekti. Miğferleri hala yüzlerini kapamakta olan bu insanlar aldıkları sayısız yara nedeniyle kan revan içindeydiler. Savaş nedeniyle kalkan toz yere indiğinde sahabe bir miğferin göz deliklerinin ardında peygamberin kıvılcımlar saçan gözlerini tanıdı ve sevinçle haykırmaya başladı. Peygamber Efendimiz hayatta, Peygamber Efendimiz yaşıyor, Müslümanlar savaşmaya devam edin. Sesi çoğu Müslüman tarafından duyuldu ve hepsi Hazreti Peygamber'in çevresini sardı. Olay pek çok Mekkeli'nin özellikle de savaştan önce peygamberi öldürmeye and içmiş olan Ubey adlı kişinin dikkatini çekmişti. Putperest Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme doğru atıldı. Niyeti yeminine sadık kalmak için kendisini düelloya davet edebilmekti. Hazreti Peygamber duraksamadan adamın meydan okumasını kabul ederek tanınmak için de başından miğferini çıkardı. Artık her iki taraf da ağzından hafifçe yaralı olmakla birlikte peygamberin hayatta olduğuna şahit olmuştu. Sahabeler tam da onu sağ salim bulmuşken kaybetme riskini alma taraftarı değillerdi. Pek çok kişi fikrinden caydırmaya, bazıları da düelloda onun yerine çarpışmaya ikna etmeye çalıştılar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ancak başka zamanlarda onların sözünü dinleyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adamları kolayca kendinden uzaklaştırdı. Mızraklardan birini kavrayarak atının üzerinde kendisine doğru dört nala yaklaşan süvariye doğru yalnız başına yürüdü. Atını sürmekte olan Ubey, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldüreceğini bağırıp duruyordu. Yayan bir adama karşı daha avantajlı olduğundan emin olan Ubey, ölümcül bir darbe vurmak için kılıcını çekti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise onu sessizce beklemekteydi. Ashabının endişeli bakışları altında Hazreti Peygamber onu ayakta bekledi ve Ubey'in kılıcını indirmesinden önce mızrağı ile ona sert ve beklenmedik bir darbe indirdi. Mızrağın süvariyi yalnızca sıyırmasına rağmen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu hareketinde olağan dışı bir kuvvet ve kararlılık gözlenmekteydi. Hiçbir görünür sebep olmaksızın Ubey'in eğrinin üzerinde bükülerek yaralı bir boğa gibi haykırdığı ve düşmesine ramak kalacak biçimde sendelediği görüldü. Açıklanamayan bir nedenle dizginleri kavrayarak geriye kendi arkadaşlarına doğru koşmaya başladı. Eğrin üzerinde delirmiş gibi kıvranmakta ve bağırmaktaydı. Muhammed beni öldürdü. Muhammed beni öldürdü. Çevresini kuşatanlar yaranın durumunu kontrol ettiler. Ama adamı boğazında yalnızca bir sıyrık olduğuna ve sadece birkaç damla kan çıktığına inandırmak mümkün olmuyordu. Ubey öldürücü biçimde yaralandığından emin, anlayamazsınız. Bana nişan aldığındaki yüz ifadesini sizler görmediniz. Yemin ederim beni öldürdü. Yüzüme tükürerek bile yapabilirdi bunu, diye söylenmeye devam ediyordu. Birkaç dakika sonra arkadaşlarının kolları arasında öldüğünde ise savaş alanında galip gelen ordusu çok derin bir huzursuzluğa sürüklendi. Putperestler bir kez daha doğaüstü bir güçle hesaplaşmak zorunda kalmışlardı. Ayrım sonu. Sayfa 228.